akşamlar sevgili izleyiciler. Anka programına hoş geldiniz. Bugün konuğum Gökçer Tayıncıoğlu. Uzun yıllar gazetecilik yapmış. Bugün de gazeteciliğe devam ediyor ama merkez medyadan birçok gazeteci gibi ayrılan bir isim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yeni işiniz de hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
Gazetecilik dünyasında birçok şey oluyor. Hatta dün çalışan gazeteciler günüydü değil
evet.
mi? Şimdi siz hala çalışan bir gazetecisiniz.
Evet.
Ama çok çalışamayan gazeteci var. Ve dün AKP Genel Başkanı şöyle bir şey söyledi. 16 yılda çıkarttığımız yasalarla basın hiç olmadığı kadar özgür ve gelişmiş bir ortamda çalışıyor dedi. Siz bu fikre katılıyor musunuz?
Tabii şimdi özgürlüğe nereden baktığınıza bağlı. Yani özgürlük dediğiniz şey sizin hoşunuza giden ve sadece kendi görüşleriniz doğrultusunda oradaki mağduriyetleri gördüğünüz bir alanı özgürlük tanıması. Kendileri açısından evet özgür ya da hani 28 Şubat'taki medya düzeninin yıkılması olarak bakıyorsanız özgürlüğe gene özgür ama elbette ki özgür değil. Yani bunu görmek için bir kere özgürlüğü nereden tanımlıyorsunuz? Özgürlük genel olarak karşıtından tanımlanan bir şey. Sizin bulunduğunuz politik hattı olmayan insanlar kendilerini nasıl hissediyorsa aslında bir ülkenin ortalaması o. O cümle söylendiği anda sosyal medyadan, partilerden, işte sivil toplumdan gelen tepkilere baktığınızda hani üstüne bir fikir bile söylenmeden bir gülümsenip geçiliyor. Öyle bir ortam yok. Yani öyle bir ortam olmadığını biliyoruz. Dün 10 Ocak'tı. Hani aslında ben her yerde söylüyorum o çalışan gazeteciler günü aslında çalışmayan arkadaşları çoğunlukla kapsar. Çünkü 212 sayılı yasanın çıkmasının kutlandığı patronların bu yasa çıkarsa gazete çıkarmayız restine karşılık çıkartacak bir gazeteleri bile olmayan gazetecilerin bir araya gelerek çalışmayı sürdürmesinden dolayı çalışan gazeteciler bayramıdır ve aslında hepimiz için çok mutlu olmamız gereken bir gündür ama mutlu değildik elbette. Çünkü ortalama 150 gazeteci Türkiye'de cezaevinde, aylık ortalaması bu. Bir diğer komedi tabii ısrarla gazetecilikten dolayı cezaevinde değiller denmesi. Yani yazdığı haberden dolayı bir TCK maddesini öne sürüp daha sonra ya gazetecilik değil ki bu maddeden zaten içeride yatıyor terör suçlusu ya da X suçlusu dediğinizde gazetecilikten girmemiş olmuyor.
Geçen Sisi de aynı cümleyi kurmuş Mısır'daki gazetecilerle ilişkili. Onlar gazetecilikten tutuklu değil.
Çok basit bir mantık. 90'larda da cümle şöyle kuruluyordu. Metin Göktepe'ler öldürüldüğünde ya da gazete dağıtıcıları öldürüldüğünde ya da Özgür Gündem bombalandığında. İşte zaten gazetecilik değil ki yani terör faaliyeti söz konusuydu diye meşrulaştırmak için çok kolay olanı biteni bu. Hani bir kavramın arkasına hepsini sığdırabiliyorsunuz. Artık böyle sayıları bine yaklaşan arkadaşımız işsiz ve bu insanlar gazetecilikten başka bir işi mesleği olmayan insanlar.
Peki her ne kadar eleştiriyor olsanız da özellikle sizin 19 Aralık'la ilişkili haberleriniz, benimle olan yani Burdur cezaevi olaylarıyla ilişkili haberlerinize baktığımızda eskiden siz bu tip haberleri merkez medyada sokabiliyordunuz. Bunların haberlerini yapabiliyordunuz ama hani dünle bugün karşılaştırması yaptığımızda sanki dün özgür değildi ama bugün hiç mi özgür değil? Ben öyle düşünüyorum en azından.
Ya ben biraz o mevzuya hani politik konjonktürden, siyasi iklimden bağımsız yapısal olarak bakıyorum. Şimdi bizim merkez medyadaki o nefes aralıklarına göreci özellik diye bir kavramla açıklarız aslında. O nedir? Yani hatları zorladığınızda bir biçimde gazeteciliğin evrensel ilkeleri gereği hakikate çok kayıtsız kalınamaması gibi bir durum vardır. Ne kadar aksini yazmak isteseniz de ne kadar işte politik baskı nedeniyle farklı bir dil kullansanız da buna gözünüzü kapatamazsınız. Türkiye basın tarihinde bunun o görece özellik alanının çok daraldığı ya da çok genişlediği zamanlar var. Şu anda bana kalırsa en daralmış dönemini yaşıyoruz. Evet yani ben hani 90'ların sonunda mesleğe başlamış birisiyim ve ki o dönem 28 Şubat dönemine denk geliyor. Özellikle insan hakları alanında haber yapmanın gene çok kolay olmadığı bir dönemdi. Ama yapılabiliyordu. Yolsuzluk haberleri yapılabiliyordu. Ama burada izlenen başka da bir yöntem var sanırım. Yani çok seslilikten aynı sesi çıkaran çok kişiye dönüşmüş bir medya yapısı söz konusu. Yani burada aslında bir yazma uyaranına gerek yok. Yani bir işkenceyi, cezaevi katliamını, şunu bunu falan. Zaten yazan kişi sayısı çok azalmış durumda ve gönüllü olarak bu alanlardan kaçan bir medya düzeni oluşmuş durumda. Yani buna otosansür bile denilemez, gönüllülük denebilir artık olan bitene diye düşünüyorum ben.
Burada peki esasen bir özgürlük alanı eskiden var diyebilir miyiz? Yani
görece olarak tabii ki vardı. Yani
sizin manşeti hatırlayalım mesela, 19 Aralık cezaevi katliamı gerçekleşti. Birçok propaganda yapıldı orada, iki askeri işte silahla öldürdüler,
evet,
tutuklular öldürdü dendi. Birçok şeyler ortaya atıldı ama siz gerçeğe dönüş, hayata dönüş adı verilmiş bir katliamına Milliyet gazetesinde gerçeğe dönüş manşetiyle çıkabildiniz.
Bildik, evet.
Bu aynı Milliyet gazetesi devlet girdi manşeti de atmıştı herhalde.
Tabii, ilk olduğu gün aslında hani çok tarihe geçen sahte oruç kanlı iftar manşetini atan gazetedir Milliyet, ama aynı gazete hatasından dönerek gerçeğe dönüş manşetini de atmıştır. Yani onu yapabiliyorduk.
Evet, Hikmet Sami Türk'le ilişkili olan, yine sizin manşet benimle ilgili olan evet. Yani onunla karşılaşmamız. Yani ben bunları gördüğümde o dönemde şaşırıyordum. Yani bunlar nasıl çıkabiliyor diye düşünüyordum ama zannediyorum biraz sizin baskınız, hani sizin çalışma prensipleriniz.
Yani o da var. Hani kişisel olarak ben şeye çok inanırım. Hani alandaki arkadaşlar ne kadar zorlarsa o kadar sonuç alır. Hani haberde ısrarcı olursa o kadar sonuç alır. Ama şu anda da ana akım, gerçi ana akım ne kadar var tartışılır ama ana akım medyada bulunan arkadaşların ben hala çok samimiyetle haber yaptığını biliyorum. Bütün girmemesine haberlerin, işte bu alana bakma, şunu da yapma tavsiyelerine rağmen ısrarla gazeteciliği sürdürmeye çalıştıklarını, dürüst biçimde sürdürmeye çalıştıklarını biliyorum. Ama artık şöyle de bir farklılık var. Yani hem medya sahipliği yapısı çok değişmiş durumda, hem bir basın organında karar vericileri değiştirirseniz aslında çok yapısal değişiklikler yapmanıza başkaca gerek kalmaz. Yani o sayfayı yapan, birinci sayfayı çizen, hangi haberin gireceğine karar veren, 3-5 kişiyi değiştirmek yeterlidir. Şimdi karar vericilerin böyle bir dertleri yok. Yani gazeteci ısrarı, işte cezaevinde şu olmuş, bu olmuş. Yani bakın, ben mesela temel olarak şunu anlatıyordum haber müdürlüğüm döneminde. Şimdi iki tip haber yapabilirsiniz. Bir bildirim haberi yaparsınız. Nedir bu? İşte köprü açıldı. Yani köprünün açılması haber midir? Haberdir. Dünyanın her yerinde haberdir. Ama köprünün, açılan köprünün ayağının çatlak olması ya da o köprüye hak ettiğinden 10 kat fazla para ödenerek yapılmış olması daha büyük haberdir. Şu andaki içinde bulunduğumuz düzende daha büyük haber istenmiyor. Görmezden geliniyor, yapılması istenmiyor ve gazeteleri, televizyonları, ajansları yapanlar, karar vericiler böyle bir dert içinde değiller. Yani onlara öyle bir haber getirmez, onları sadece birkaç dakikalık sıkıntıya sokar. Yani ne gerek vardı diye. Onun için belki medyayı tartışırken ülkenin genel atmosferindeki özgürlük düzeni, hani tutuklu gazetecileri, işsiz bırakılan gazeteci bir tarafa koyuyorum ama mevcut haberlerin çıkma biçimine baktığımızda ben artık gönüllülük görüyorum. Yani burada artık iktidarın gündelik olarak ya şunu da niye yazdınız falan demesine hiç de gerek olmayan bir ortam var zaten. İktidardan çok daha fazla, belki iktidar biraz muhalefet yapılmasını bile istiyor olabilir. İktidardan çok daha fazla bunu yapmaya, aman da efendim ne güzel yaptınız her şeyi demeye gönüllü bir karar verici yapısı var bir kere.
Sizin örnekten yola çıkarak devam edeyim ben. O köprünün ayağı çatlak olduğunda ve o köprüyü yapan da merkez medyanın sahibi, patronu olduğunda bunu haber yapmak herhalde mümkün olmayacaktır.
Olmayacaktır. Zaten
Hani tam da dediğim yapısal dönüşüm bu. Hani bunun bir haber olmamasına ilişkin bir ortam söz konusu. Artık orada bir merhale daha öteye geçmiş o medya iktidar sermaye ilişkisi. Doğrudan o karar verici dediğimiz insanlar bu işleri yapan iktidara yakın, kimisi iktidar partisinde zaten görevli insanlar haline gelmiş ve kendi medyasında neden buna yer vereyim ki diye bakıyor hadiseye. Onun için orada artık bir özgürlük sorunun ötesine geçme söz konusu. Orada yapısal olarak biz medya iktidar sermaye düzenini tartışmak durumundayız.
Yani Aydın Doğan medya düzenine baktığımızda her ne kadar Aydın Doğan ihaleler alıyor ve hükümetle ilişkiler kuruyorsa da sanki gazetecilik alanı daha profesyonel, bu alanla ilgilenen kişilerle yönetiyor gördük biz.
Evet, yani mesleği yapmayı gazetecilere bırakan bir yapı söz konusuydu ve Aydın Doğan da hani belki dönem dönem değerlendirilmesi gereken birisidir. Hani 90'lar başka, 2000'ler başka, 80'ler başka. Ve hani iş dünyasındaki büyümesi ya da tanınırlığı aslında medya sahipliğiyle mümkün olan birisi. Başka bir gelenekten bu tarafa gelen birisi. Yani eskiden en çok eleştirilen medya patronuyken piyasadan çekildiğinde ya Aydın Doğan da gitti diye üzülen herkesin üzüldüğü bir döneme denk geldi.
Beterin beteri yani. Durumu her zaman var. İkinci yarıda ben sizin kitapları konuşmak istiyorum. Ama bugün ne yapıyorsunuz? Milliyet'ten ayrıldınız. Evet. Benim adlandırmam Tüpçü'nün gazetesi diyorum. Uzun yıllar tabii Tüpçü'nün değildi. Doğan Medya'ya bağlıydı. Sonra grubun ismi ne şu anda?
Demirören.
Demirören grubuna geçti. Yani gördüğümüz kadarıyla pek gazeteciliğe dair bir şey göremiyoruz gazeteyi. Zaten kimse de okumuyor galiba.
Ya hani ben vicdanen ve ahlaken öyle demek istemem. 21 yıl Milliyet'te çalışmış birisi olarak ama Milliyet çok özel bir yerdir. Yani Abdi İpekçi'nin gazetesidir ve çok gazeteci yetiştirmiş bir kurumdur. İçinde şu anda hala hakikaten işi çok meslek ahlakıyla yapan çok sayıda emekçi arkadaşımız var. Her gün koşturuyorlar. Haberleri bir satır girsin diye uğraşıyorlar. Ama zaten sadece Milliyet'e özel bir şey de değil. Türkiye'de şu anda hani gazete okunmaması gibi bir gerçek var. Şimdi gazete okunması bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı oluşturmazsanız kimse okumaz. Yani ben mesela hani çok yakın zamanda gazeteci arkadaşlarla bunu tartıştık. İşte dünyada devam eden işte kağıt baskı mı, dijital mi, içerik paralı mı olsun falan filan gibi tartışmalar var. Mesela Türkiye açısından çok komik tartışmalar bunlar. Sizde bir kere haberin değersizleşmesi ve içerik üretememe gibi bir sorununuz var. Dijital mi, kağıt mı, şu mu, bu mu? Sizin için çok lüks tartışmalar bunlar. Sizin önce içerik üretmeniz lazım. Gazeteciler bunu üretmek istiyor. Samimiyetle her gün bunun için çalışıyorlar. Ama hem bir görünürlük sorunu var gazete okunmadığı için. Yani hani güç bela mesela diyoruz ya, eskiden şu girerdi ama okunurdu o. Yani bazen haber küçük girdiğinde bile okunurdu, dikkati çekerdi. Şimdi haber girdiğinde bile çok kimsenin haberi olmuyor aslında. Kimse de onu alıp okuma ihtiyacı duymuyor. Onun için genel olarak belki öyle yorumlamak lazım. Sadece Milliyet'e özel değil. Ama bu da böyle gitmeyecektir tabii. Yani mevcut gazetelere yönelik demiyorum bunu sadece. Haber sonuç olarak ölen bir şey değil. Yani teknoloji değişir, şu değişir, bu değişir. Haberi verme biçimleriniz değişir. Ama işte haber ihtiyacı sürüyor. Şu anda eğer bir ihtiyaç duymuyorsa halk, buna para harcamak istemiyorsa, sadece dijitalden aldıklarıyla yetinebiliyorsa, bu sizin içerik üretememenizle ilgili bir şeydir. Kişisel olarak ben de Milliyet'ten ayrıldıktan sonra T24'te aslında internet medyasına geçiş yaptım. T24'te ki çoğu işte Cumhuriyet'ten, Milliyet'ten, Hürriyet'ten tanıdığım insanların çalıştığı, çok da başarılı genç arkadaşlarım bulunduğu. T24'te kısa bir süre sonra başladım. Milliyet'teki gibi hem haftalık yazılar yazıyorum hem de
haber
haber yapmaya devam ediyorum. Yani dosya haberciliği orada hani böyle özlediğimiz şekilde yapabiliyorum rahatça.
Ben Kadri Gürsel'in ana akım medyayla ilgili söyledikleri hakkındaki fikrinizi soruyorum. Yani o ana akımı biraz daha çok merkeze koyan, alternatif olan medyayı da dışlayan bir dil kullandı. Siz bu karşılaştırmayı yaptığınızda ana akım ve şu anda özellikle internet medyacılığı, daha doğrusu müteahhitlerin, tüpçülerin olmadığı bir alandaki alanda çalışmak karşılaştırdığınızda ikisi birbiriyle ne üstünlük ya da düşüklük üzerinde tanımlanmaz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Öyle tanımlamamak gerekir ama ben de meslek hayatımın büyük bölümünü ana akımda geçirmiş bir insanım. Ben şöyle bakıyorum tartışmaya. Şimdi ana akım medyanın olmadığı bir yerde medya düzeninin sürdürülebilirliği yoktur. Gazetecilik çok pahalı bir iş. Yani iki türlü yapabilirsiniz gazeteci. Bir oturduğunuz yerden yaparsınız. İşte o zaman çok karşılığınız olmaz. Ajanslara bağımlı olursunuz. Ajanslar da bunun için zaten bir yatırım yapıyor ve para harcıyor. Ya da haberi yerinde izlersiniz. Şimdi ana akım medyanın size sağladığı birkaç büyük olanak vardır. Bunlardan birisi siyaseti çok yakından izleyebilme olanağıdır. Yani bir ülkenin, hani Türkiye üzerinde de söylemiyorum, bir ülkenin parlamentosunu, cumhurbaşkanını, başbakanını, işte bakanlarını gittiği her yerde izlersiniz. Bakanlığın içindeki etkinlikleri bilirsiniz, bürokratlarla bir araya gelebilirsiniz vesaire bu sayede. Bir ikincisi şudur, işte Suriye oluyor. Güvenceli biçimde muhabirin haklarını tamamen güvenliğini esas alarak oraya muhabir gönderirsiniz. Yakından izlersiniz, gerekirse yazı dizileri yaparsınız, dosya yaparsınız. Ana akım da bulunmanın sağladığı bir organizasyon yapısı var. Bu anlamda ana akım gereklidir. Mesela bence Türkiye'deki şu an medya sektöründeki sorunlardan biri ana akımın kalmamış olması. Çünkü ana akım doğası gereği, işte dediniz ya 2000'lerin başında işte ben o cezaevi katliamlarının yazılmasına şaşıyorum. Aslında ana akımın doğası tam da odur. Diğer görüşü alır ama buradaki görüşe de yer verir. Buna da bakar, buna. Herkese teması vardır bir biçimde. Bu hak örgütleriyle de vardır. İnsanlarla da vardır, siyasetle de vardır. Siyasetin etki alanını daralttıkça özgürlük alanını genişletir. Bugün itibariyle ama Türkiye'de ana akım medya diye bir şey yok. Aslında Kadri Gürsel belki biraz onu vurgulamaya ya çalışırken, alternatif medyayı örneklerken bence çok derdini anlatamadığı bir bölüm oldu. Ben ana akımın bir gereklilik olduğunu düşünüyorum ama alternatif medyanın bununla karşılaştırılamaz olduğunu da düşünüyorum. Alternatif medya ayrıca gereklidir. Neden gereklidir? Zaten hem çok sesliliğin sağlanması, hem ana akımın bilerek veya doğası gereği ıskaladığı alanlarda çok geniş haberler yapması, çok sansasyonel haberler yapması, görülmeyene mikrofon uzatması vesaire. Ama ana akım olmadığı gibi Türkiye'de alternatif medyanın da çok sorunlu olduğunu söylemek gerekir. Şöyle ki hani 3-5 tane kahramanca bu işi yapan alternatif medya olarak nitelendirebileceğimiz yayın organı dışında maalesef çok eleştirdiğimiz emek sömürüsüne dönen, arkadaşların kadrosuz çalıştırıldığı, güvencesiz biçimde sokağa çatışmaların ortasına atıldığı, haklarının verilmediği, sonra da işte tamam bu kadar, yani seninle yollarımıza ayrılıyoruz dendiği, içerik üretmeyen, tam da eleştirdiği medyadan içeriği alıp onu takla attırarak bir habercilik nosyonu edinmiş bir yapı var. Yani ona da sadece ve sadece seçtiği konular nedeniyle ne kadar da güzel yapıyorsun diyecek değiliz. O da güzel yapmıyor. Ana akım da yok. Onun için zaten bir haber ihtiyacı dediğimiz şey yok. Herkese Twitter yetiyor. Bizim gazeteciler olarak ya da bu alanda kafa yoran insan olarak yapmamız gereken şey bu ihtiyacı yeniden oluşturmak gibi geliyor bana.
Ankara'da bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar buluşacağız. Yoldan ayrılmayın. Anka ile yola devam ediyoruz. Konuğumuz Gökçer Tayincioğlu. Daha önce merkez medya ve şu andaki alternatif medya üzerine önceki bölümümüzde konuştuk. Ama Gökçer'in son bir kitabı var. Mühür, daha doğrusu romanı var.
Kitaptan, i̇lk romanı.
İlk romanı. Toplam dördüncü kitap oldu. Gökçer Tayincioğlu aynı zamanda köşesinde insan hikayeleri yazarak bir öykü uzmanı olduğunu bize kanıtlamıştı. Tabii. Yani birçok kişi ilgiyle izliyordu. Çok az izlenen gazetelerin yanında en çok okunan köşe durumundaydı. Şimdi Mühür'ü yazdınız. Ben daha önce hatırladığım galiba çocuklarla ilişkili olan Devlet Dersi.
Bir ilk kitap Kemal Göktaş'la birlikte gazeteci arkadaşımız. Öğrenci hareketi ve öğrenci tutuklamaları üzerine bu öğrencilere bu işimi öğrettiler diyeydi. Daha sonra Beyaz Toros aslında Cumhuriyet tarihi boyunca faili meçhul cinayetlerin öyküsünün anlatıldığı. Diğeri de kapatılan KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği ile birlikte hazırladığımız çocuk hak ihlallerine yönelik Devlet Dersi denilen bir kitaptı. O sadece çocukların anlatıldığı bir kitap. Onlar mesleki kitaplardı daha çok. Mühür ilk roman oldu.
Roman yazmak nasıl bir şey? Normalde biz hep okuruz, özellikle klasikler okuruz. Şimdi güncel romanları ben birçoğunu beğenmiyorum. Birkaç tane içinde beğeniyorum. Henüz sizin kitabı okumadım. Eleştiriler gayet iyi görünüyor. Benim okuduğumda, yani sosyal medyada gördüğüm çok beğenilmiş. Bu kadar çok kişi beğendim diyorsa yalan söylemiyordur.
Valla bir okuyun işte bakalım.
Peki konusu nedir Mühür'ün?
Ben aslında biraz güncel politik bir roman yazmaya çalıştım. Son dönemde de aslında sayısı biraz azdı güncel politik romanların. Daha çok bireyselliğe kaymış, insana odak alan, tek bir hikayeye odak alan romanların ağırlıkta olduğu bir dönemdi. Aslında tek bir konusu yok. Yani fonda akan Türkiye'deki çocukların işte yaşadığı istismar olayları da var. Cezaevlerinde yaşanan çocukların yaşadığı olaylar da var. Bütün bunların gerisinde özellikle Anadolu'da çok yoğun olarak gördüğümüz bu tarikatların yönettiği şehirler ve o tarikatların oraları olan etkisi var. Ve bunun üzerinde gelişen bir aşk öyküsü de var. Mühür hepsini birden anlatmaya çalışıyor. Aslında hani yazarken bir derdim şuydu, eğer kalıcı olmayı başarırsa kitap, umarım öyle olur. Hani bugün için hafızamız biraz diri ama 5 yıl sonra, 10 yıl sonra için bugünlerde neler olduğunu da bir edebi dille anlatabilmek gibi bir derdim de vardı. Mühür'de bunu denedim.
Evet. Güzel. Ben okuyacağım, şimdiden söz vereyim. Birçok engel oldu aslında, okumak istedim ama başaramadım işlerden dolayı. Buradan da özür dileyim. Herkese de okumasını tavsiye ediyoruz. Benim okuduğum tabii bir kitap var. Cumartesi annelerini anlatan Beyaz Toros. Beyaz Toros cumartesi annelerini, yani kayıpları anlatıyor. Güncel bir konu aslında. Her ne kadar Türkiye'nin 30 yılını ya da 1980'den bu yana bütün hikayesini kapsıyor olsa da bugün de cumartesi anneleri hala İnsan Hakları Derneği kapısı önünde dövülüyorlar. Hala baskı görüyorlar. Siz o hikayeleri anlattınız. Yürek burkan hikayeler ama yürek burkması yanında bir acıma duygusu değildi. O haklılığın, o onurlu duruşu da çok iyi yansıtmıştınız.
Tabii oradaki derdimiz yani asla acıma duygusu değil. Hakikatle yüzleşmeyi sağlayabilmek için aslında. Hani Beyaz Toros yarı belgesel nitelikte bir kitaptı. Yani bir yandan yıllardır hem kayıp aileleri hem faili meçhul aileleri var. Hem o ailelerin kişisel öyküsü ve cezasızlık kültürü dediğimiz şeyin aslında sadece o kişilerin yakınlarına yapılan ların hesabının verilmemesi olmadığı, yani ailelerin hem çocuklarının hakkını aramak zorunda kaldığı ama bir yandan da sürekli takibe uğradığı, türlü kötülüklerle karşılaştığı o politik yaptırımların bir öznesi konumunda olmayı bütün yaşamları boyunca sürdürdüklerini anlatan bir kitaptı Beyaz Toros. Yarısı dava dosyaları, yarısı da kişilerin anlatımlarından oluşur. O anlamda yarı belgeseldir. Ve orada ben hani ilk bölümde de konuşmuştuk. Bu konuların yapısal ve sürekli olduğunu aktarmaya çalıştım. Çünkü Oradaki faili meçhuller ve kayıp öyküleri 1960'lardan bugüneye kadar uzanır. Ve şimdi işte yakın dönemde görüyoruz ki yargı pratiklerinden değişen hiçbir anlayış yok. Ya da işte cumartesi hanelerine yapılan muameleden ve hala terörle suçlanmalarından görüyoruz ki anlayışta hiçbir değişiklik yok. Aktörler değişiyor ama yapı devam ediyor.
Kayıp hikayelerinde aslında bizim bildiğimiz insanlar var, anneler var. Bir de bilmediğimiz binlerce insan var. Ben bunu Diyarbakır ziyareti sırasında gördüm. İşte 14 köylü herkesin göz önünde. Gözaltına alınıyor, herkes şahit. Ve bir daha o götürüldükleri karargâhtan çıkmıyorlar. Ve bunu sanki Batı'da biraz daha insanların sesi çıkabiliyor. Benim çocuğum, benim oğlum, benim kızım gözaltında kaybedildi deniyor ama en son siz birinci bölümde de bahsetmiştiniz. Cizre ve benzeri gibi davalar şu anda tek tek beraatle ayrı ayrı. Beraatle sonuçlanıyor.
Takipsizlikle. Lice'de beraat var.
Yani insan hikayelerini sanki biz iki keseli değerlendiriyoruz gibi geliyor. Ben kendime öz eleştiri olarak söyleyeyim. Yani İstanbul'daki bir gözaltında kayıpla Diyarbakır'da, Mardin'deki gözaltı kayıp arasında algı farklarımız var. Sanki oradası vakayı adliyedenmiş gibi algılıyor insanlar.
Ya aslında hani siz söylerken aklıma gelen hani ne yazık ki böyle bir şeyi bile bize düşündürtüyor olan bitenler. Belki buna biraz kafa yormak lazım. Yani şunda bile biz acaba bir ayrım mı var, diğerinin sesini hiç duymuyor muyuz noktasına geliyoruz. Çünkü İstanbul'daki de yeterince dramatik ve trajik aslında yaşananlar ve politik aynı zamanda tabii. Oradaki de ama o da hem coğrafi olarak hem de dönemsel olarak aslında değişiyor. Yani doğru. Mesela 90'lardan bugüne hiç yansımayan olaylar var. Tanıklarıyla konuştuğunuzda anlıyorsunuz ya da mağdurlarıyla konuştuğunuzda anlıyorsunuz. Ya da ben bazen mesela çocuklar üzerinden konuşurken şunu anlatırım. Mesela Uğur Kaymaz, Mardin'de evinin önünde 13 kurşunla öldürülen çocuk. Uğur Kaymaz'ı biraz okuyan, bu meselelerle ilgili hemen herkes biliyor. Yani bir görüşü vardır. Yani kimisi başka bakıyordur, kimisi başka ama isim olarak biliyordur, dosyasını biliyordur, insanların yargılanıp beraat ettiğini biliyordur vesaire. Biz son 5-6 yılda bu şekilde çatışmalarda bir biçimde ölmüş ya da mühimmat nedeniyle ölmüş ya da başka şekilde hayatını kaybetmiş ya da mağdur olmuş çocukların isimlerini bile bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani gazeteci olarak da bilmiyoruz. Artık birer istatistikten ibaret hale gelmiş. Ben o nedenle öykülerin anlatımının önemli olduğunu düşünüyorum. Hani dünyadaki yüzleşme örneklerine baktığımızda da bu cezasızlık pratiğini yenmek için en önemli araçlardan bir tanesi yaşananları görünür kılmak. Tam da o dediğiniz gibi evet bir eksiklik olarak o hikayeleri de daha güçlü anlatmak gerekiyor.
Siz kitabı yazdıktan sonra, Beyaz Torosu yazdıktan sonra birkaç yıl geçti galiba aradan ve o dönemin Başbakanı Davutoğlu biz gidersek Beyaz Toroslar gelir dedi. Tekrar gündeme geldi ve bugün de birdenbire cumartesi anneleri otururken artık oturamazsınız dedi Süleyman Soylu. Yani aslında sizin kitabınız bu anlamda güncelliğini koruyor. Mehmet Ağar dönemini hatırlarsanız aslında bunların çocukları kayıp değil, yurt dışına kaçmış evet. Ve benzeri diyorlardı.
Dağda
ve gözaltında kayıp iddialarını ortaya koyanlara da vatan haini diyorlardı. Aynı noktaya mı geldik? Yani o iddia hani ailelerin ısrarı, kemik en azından çocuğumuzun kemiğini bize verin ısrarı sürerken yine tekrar birden Cemil Kırbayık üzerinden hani bu acıları anlıyoruz noktasından tekrar eski günlere tekrar bunlar terör annelerine dönüştüğünü görüyorum ben en azından cumartesi annelerine uygulanır evet. Üzerinden.
Yani evet yani aslında mühüre dönecek olursak romana ben orada bir sarmaldan bahsediyorum. Yani yapı sürdüğü sürece dön dolaş aynı yere gelirsiniz. Hani kimi zaman işte AB reformu denir, başka bir şey denir, işte anlıyoruz denir, şu denir, bu denir ama sonuçta
çok kolay satabileceğiniz kavramlar ve kelimeler var. Bunun da toplumda karşılığı var. Bu olduğu müddetçe siz hakikati ısrarla aktarmadığınız sürece ve bunun yönetenlerce yapılmadığı sürece dönüp dolaşıp bu noktaya gelirsiniz. Çünkü karşılığı var. İşte seçimde yüksek oy alırsınız. İşte terör dediğimiz kavramı her yere, her yana doğru genişletirseniz oradan sonuç alıyorsunuz. Çünkü söz söyleme dediğimiz şey ortada kalmıyor. Bu insanlar da sokağa çıkıp aradığında onlara da böyle diyebilirsiniz. Çünkü bakın biraz önce haberin değersiz olmasından bahsettik. Haberin değersiz olmasının bütün dünyada iktidarlar açısından bir önemi vardır. Bunu değersiz kılmayı başarırsanız söylediğiniz kavramın perde arkasında neyin olup bittiğini aktarma şansı kalmaz gazetecilerin ve insanların da bunu öğrenme şansı kalmaz. Bundan daha güzel bir siyasal atmosfer olamaz zaten. İstediğinizi istediğiniz gibi anlatabilirsiniz. İşte cumartesi hanelerine terörist dersiniz. İşte yani bütün cumartesi haneleri geleneği Hasan Ocak'tan başlamıştır biliyorsunuz. Ve ölüsü kimsesizler mezarlığında bulunmuştur. İşkenceyle öldürüldüğü kanıtlanmıştır. Hani bu ortadayken buna rağmen o zaman da işte bunların çocukları dağda Avrupa'ya kaçtı vesaire gibi laflar söyleniyordu. Her şey ortada olmasına rağmen. Önemli olan sizin o laflar söylenirken hayır öyle değil deme gücünüzün olmasıdır. Gazeteciliğin ve haberciliğin önemi orada zannederim. Şu anda da o sesi çıkarabileceğimiz ortam ve mecra çok güçlü biçimde çıkarabileceğimiz maalesef yok. Onun için onun değerini arttırmanın önemi tekrar anlaşılıyor. Dön dolaş evet aynı yere geliyor yani.
Yani mevcut iktidarlar hep şunu savunuyorlar. İşte bu kişi gözaltında kaybolmuş ya da işkenceye maruz kalmış iddiasında ama o ne yapmış biliyor musunuz gibi bir şey yapıyor. Ben kendi örneğimden hep dedim ki benim ne yaptığımla ilgilenmeyin. Varsan ki dünyanın en suçlu insanıyım. Öyle olsun ama siz bir devlet, bir ülkede bir kişinin cezaevinde dozerle kolunun koparılmasının suç olduğunu kabul etmek zorundasınız.
Tabii yani ama cezasızlık pratiği böyle bir şey zaten. Yani cezasızlık kültürü dediğimiz şey tamamen bu sadece böyle meselelerle de sınırlı değildir. Yani işte sokağa çıkan kadına o saatte çıkmasaydı demek ya da şunu giymeseydi demek. İşte çocuk bir yere gitmişse niye oraya gönderdin demek. İşte cezaevinde kapıyı açmıyorum diyen mahkumun bulunduğu kata dozerle girmek. Ya da işte Bayrampaşa cezaevinde çatılardan yanıcı maddeler ve battaniyeler atmak. Bütün bunları meşrulaştırmak için onlar da böyle yaptı gibi bir dil kullanır. Mesela cezasızlar çok net bir örnektir. Ethem Sarısülük'ün gezi sırasındaki öldürülüşü. Ethem Sarısülük o sırada polisle çatışıyor diye görüntüleri var. Ve her yere servis edildi bunlar. Ya bak polisle çatışıyor. Peki Ethem Sarısülük bundan yargılansa ne kadar ceza alacak?
1 yıl, 1,5 yıl.
Maksimum. Yani ya da 6 ay. Belki de hiç almayacak bir zarar vermemişse. Değil mi? Yani barışçıl bir kapsamda kalmışsa eylemi. Ama siz kafasından vuruyorsunuz. Karşılığı bu. Ya da hani Berkin Elvan örneğinde diyorlar ki Berkin sapanla taş atıyordu. Hani velev ki atıyordu. Yani ne yapacaksınız? Yaptırımı nedir? Toplumsal sözleşmelere göre, ceza yasasına göre, şuna göre, buna göre. Şudur. Hani çocuk olduğu için belki de hiç yoktur. Hani büyük olsaydı gene 6 ay, 1 yıl vesaire vesaire kafasının arkasından gaz fişeğiyle vuruyorsunuz. Şimdi peki onun karşılığında öngörülen bir ceza var mı kanunlarda? Var. Onu uyguluyor musunuz? Uygulamıyorsunuz. Uygulamamak için de aslında hiç eşitlenemeyecek onun eylemini gösteriyorsunuz. Cezasızlık kültürü ve pratiği zaten böyle gelişir. Beyaz Toros aslında onun üzerine bir kitaptır bütünüyle ve bunu anlatmaya çalışan bir kitaptır. İşte dön dolaş aynı yere gelmesinin sebebi bu kültürün sürekli olarak devletler tarafından uygulanma eğilimidir. Özgürlük alanını genişlettiğinizde bu kültür zayıflar. Biter mi? Bitmez. Doğası gereği bitmez, devletlerin doğası gereği. Ama bizim ısrarla devlet adına güç kullananların, kullanma meşruiyeti bulunanların yasal sınırlar içinde kalma zorunluluğunu, kalmazlarsa da yaptırımla karşılaşmaları gerektiğini vurgulamamız gerekiyor ki o kültürle baş edebilelim.
Gazetecilik alanından tabii ki ilk kitabınıza ben dönmek istiyorum. Öğrencilerle ilişkili. Size bunu mu öğrettiler mi?
Bu öğrencilere bu işimi öğrettiler.
Bu işimi öğrettiler. Şimdi son 16 yılda da dünyanın en özgür üniversitelerini kurduğumuz iddia ediliyor yine gazetecilik alanında olduğu gibi. Ve çok sayıda öğrenci şu anda tutuklu. Kampüslerde en son bir öğretim görevlisi kopyaya müdahale ettiği için katledildi. Ve şu anda mesela bizzat yaşadığımı söyleyeyim, çok yaşıyorum ne yazık ki. Biz 19 Aralık katliamını ve Maraş katliamını üzerine söyleşi yapmak üzere ODTÜ'ye gittik. ODTÜ dersleri iptal etti, okulu kapattı. Biz söyleşi yapmayalım diye. Sizin yazdığınız kitap üzerinden, öğrencilerle ilişkili yazdığınız kitap üzerinden, yani şu anda öğrencilerin durumu o kitap yazdığınız günden daha mı farklı? Yoksa eğitim alanında bir ilerleme görüyor musunuz siz? Yani gülümsediniz.
Çok daha farklı. Yani o dönem işte başta şey olmak üzere, hani çeşitli eylemlere katılan öğrenciler olmak üzere öğrenci tutuklamalarının çok yoğunlaşması ve çok ucuz bir biçimde yapılması. İşte HOPA davası başta olmak üzere onu merkeze alarak yapmıştık. Bir de ODTÜ'deki olayları. Şimdi zaten bir eylemden söz etmek mümkün değil. Yani kampüs içinde herhangi bir basın açıklaması, stand açmak, şudur budur. Yani artık bunlar çok uzak kavramlar. Nedense kampüsleri tırnak içinde ıslah etmek için gene eski deneyimlere dönülerek işte bu satırlarla, sopalarla kampüslere giren, orada yerleşen, masaları olan, bayraklar asan, orada işletmelere de talip olan yapıları öne sürdüler. Birçok devlet üniversitesinde, özellikle Anadolu'da durum bu. İşte Ankara, İstanbul'da görece bir özgürlük alanı vardı. O halle birlikte bunu da tamamen bitirdiler. İşte eskiden hani Cebeci kampüsü mesela bir simgedir ta 50'lerden bu yana. Neyin simgesidir? Biraz da söz söyleyebilmenin simgesidir. Hani bu çok politik görüşe göre de değişmez. Bir mücadele vardır. Evet, politik görüşler arasında orada. Dil tarihte de vardır. Ama sözünü söyler öğrenciler ve öğrencilerin söz söylemesi önemli bir şeydir. Ama o halle birlikte bir kere önce akademik kadrolar kısırlaştırıldı tabii. Yani yazıp çizerek, görüşlerini anlatarak, aktararak eleştiren insanlar üniversitelerden uzaklaştırıldılar, ihraç edilerek. Hiçbir tırnak içinde suçu ve günahları olmaksızın. Sonrasında da zaten öğrencilere çok yoğun disiplin cezaları ve tutuklama tedbirleri uygulandı. Öğrenciler arasında da haklı olarak bir korku ve endişe iklimi oluştu. Yani söz söyleyebilecekleri bir ortam kalmadı. Kampüs dışında söylerlerse tutuklanıyorlar. Kampüs içinde söylerlerse okuldan atılıyorlar. En iyisi söz söylememek. Kim söylesin? İşte burada biz zaten etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilerimiz de oralara katılsın. Arzulanan üniversite düzeni bu. Ve çok da başarılı olduklarını söylemek lazım. Yani.
Üniversitede öğrencilerden gündem çocuğa da geçmek istiyorum. Yani çocuk istismarı çok yaygın toplumda. Aynı zamanda Aladağ yangını var gazetecilik alanıyla da ilişkili. Orada birçok şey oluyor ama biz onun haberini alamıyoruz. Siz çocuklarla ilişkili kitabı yazarken nasıl yola çıktınız? Ya da şöyle sorayım. Gündem Çocuk Derneği neden kapatılmış olabilir sizce?
Aslında enteresan Gündem Çocuğun kapatılması. Çok kendileri açısından da beklenmedik bir şey. Çünkü kapatıldığı dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile okullardaki fiziksel güvenliğin sağlanması üzerine protokol yapmış. Hakikaten bence kamu açısından şöyle de bir faydası olan bir dernek yapısı var. Yani gördüğü şeyi sadece raporlamak veya duyurmakla kalmayıp kamuyu da uyaran, buna tedbir alınmasını isteyen, her taraflı etkileşim halinde olan bir yapısı vardı gündem çocuğun. Ama demek ki o rahatsız edici. Çünkü bir yandan da şöyle bir etkisi var. Görünür olmasını sağlıyor. Sadece okullardaki, cezaevlerindeki, şuradaki, buradaki istismara uğrayan çocukların değil, gündem çocuk, çocuk işçilerin haklarını da gözetiyordu. Mülteci çocukların haklarını da gözetiyordu. Ve bunu da çok başarılı bir biçimde olaylar üzerinden yapıyordu. Yani biz işte pres makinasında kalarak yaşamını yitiren çocuk işçi Ahmet'in öyküsünü gündem çocukluğu öğrendik. Ya da işte okulda lavabonun üzerine düşmesiyle ölen anaokulu öğrencisinin davasını o sayede takip edebildik. Ya da işte Nihat Kazanan gibi polis kurşunuyla ölen çocukların dosyasının akıbetinin ne olduğunu gündem çocuk takip etti. Bu çocukların da gündemde kalmasını sağlayan, ailelerinin yanında duran bir yerdi. Demek ki bu kadarına bile tahammül edilemedi.
Kısa bir ara verelim. Aradan sonra sohbete devam edelim. İnsan hikayeleri, öyküleri üzerine devam edelim. Gökçer Tayincioğlu'yla Anka'ya devam edeceğiz. Yoldan ayrı. Anka ile yola devam ediyoruz. Konuğumuz Gökçer Tayincioğlu. Buradan size çağrıda bulunuyoruz. Ve Öykü Ari'nin sadece 1,5 ayı kaldı döner bulmak üzere. Bu çığlığa, bu çağrıya katkıda bulunun. Sadece ve sadece Öykü Ari'nin kurtulması için değil, yaşaması için değil, başka çocuklara, başka insanlara da çare olabilmek için donör olmayı önemli görüyoruz. Çağdaş yazıcı işine geri dönsün, Öykü Ari'nin oyun parkında oynayabilsin, annesi Eylem gülebilsin diyoruz.
Öykü Ari'nin yazıcının annesiyim. Önümüzde sadece 2 ay var. Uygun donörü bulmamız gerekiyor ve hızla ilik nakli olması gerekiyor. Mevcut veri tabanında uygun donör eşleşmedi kızımla. Çok kalbimle inanıyorum. Bu ülkede bir yerde kızımın genetik ikizi var. Ve hepinize sesleniyorum. İş yerinizde, evinizde, üyesi olduğunuz topluluk, sendika, demokratik kitle örgütü her neresi varsa toplu halde Kızılay'a gidin ve kök hücre bağışı yapın. Ya da siz bir organizasyon yapın, Kızılay sizin bulunduğunuz noktaya gelsin. Sadece kendi öyküm için değil, kök hücre bağışı için bekleyen bütün öyküler için istiyorum bunu. Yurt dışında yaşıyorsanız yaşadığınız ülkedeki merkeze gidin, kök hücre bağışı yapın. Ertelemeyin, beklemeyin, donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin.
Aslında buradan bir de insan hikayelerine geçiyoruz sizinle. Burdur cezaevi gerçekleştiğinde yıl 2000'di.
2000.
Ben o zaman 23 yaşındayım. Gökçer Tayincioğlu da 23 değil mi? Aynı yaştayız. Yani aslında birlikte büyüdük. Evet. Ve benim davalarım hala bitmedi.
Ben senin davalarınla büyüdüm.
Evet. Gökçer Tayincioğlu sürekli bu haberleri yaptı. Biraz önce teknikteki arkadaşlar da bizdeki herkes genç, siz yaşlısınız diye bir şey söyledi. Sanki çok şey değişti mi memlekette bu anlamda, hani haberlere baktığımızda benim başıma gelenler siz yazdınız. Şimdi aşağı yukarı benzer haberler yapıyor musunuz bugün?
Yapıyorum, hala siz yapıyorum. Yani aslında değişmediğinin örneği biraz sizsiniz. Yani hatta bir yazıda Milliyet'ten ayrılmadan önce her dönemin mağduru diye yazmıştım. Evet. Hani oradaki mağduru belki tırnak içine almak lazım. Yani o mağduriyet bilinçli oluşturulan bir şey olduğu için mağdur demek ne derece doğru çok emin değilim. Yani değişmiyor. Çünkü şunu anlamak gerekiyor. Yani benim en böyle yapmamaya çalıştığım şeylerden biri eskisi şöyleydi de yenisi böyle gibi bir kıyaslama. Yani 90'ları da görmüş ve bir bölümünde gazetecilik yapmış birisi olarak işte 2 hafta önce Lice dosyasını nasıl kapatıldığını yazmak zorunda kaldık. Şimdi 90'ların davalarının hala cezasızlıkla üstün ustaca örtüldüğü bir ortamda Veli Saçılı'nın işte hala yeni ve başka sorunlarla uğraştırıldığı bir ortamda hala politik tercihleri veya eylemleri nedeniyle insanların benzer cezalara mahkum edildiği bir ortamda orada o eski yapının neye dönüştüğünü, ne kadar daraldığını, ne kadar genişlediğini tartışabiliriz. Ama mühim olan şey bana yapı gibi geliyor. O anlamda bana kalırsa bir şey değişmişti.
Bence de. Yani benim kolumu koparanlar ya da 19 Aralık cezaevi katliamını gerçekleştirenler hiçbiri yargılanmadı. Doğru düzgün yargılanmadı. Aslında bu hükümette iktidara gelir gelmez o dönemin cezaevi ve tefkileri müdürü Ali Suat Ertosun'a devlet üstün
modeli. Devlet üstün hizmet mi?
Yani burada bir devamlılık esası üzerinden
hareket ediyor. Evet, bunun görülmesi gerekiyor sanırım.
Ben şunu hatırlıyorum. Ben cezaevindeymişim. Başıma gelenler işte kendimi hatırlıyorum ama siz dışarıda bizim eve gitmişsiniz. Bizim bir gece kondu. Annem, babam, bütün mahallelilerin fotoğraflarını çekmişsiniz, röportaj yapmışsınız. Yani gazetecilik orada sadece yani ajanstan alınan bir haber olmaktan çıkmış. Orada da bir insan öyküsüne, hikayesine dönüştürülmüş. Ben de kendi hikayemi de aslında sizin haberlerinizle tamamlıyorum. Çünkü yaşamadım, bilmediğim insanlar ne yaşıyordu, annem babam ne yaşıyordu onu bilmiyordum. Gecekondu mahallesinde işte terörist ilan edilen işte bir terörist işte, kendi eyleminden dolayı kolu koptu falan gibi haberler çıkarken onun da Ankara'nın gecekondularında bir insan olduğunu, işte bir Ostim işçisi olduğunu, annesi babası olduğunu ve bir içimizden biri olduğunu göstermiş oldunuz. Bu hikayelendirme benim açımdan ya da benim gibi bir şekilde şiddete uğramış insanlar açısından çok önemli. Aslında bir görev açısından düşünürsek gazetecilik evet iyi gazetecilik ama aynı zamanda gerçeği bu anlamda insanlara göstermekte bir insanlık görevi gazetecilikten de öte. Siz sanki bunu gerçekleştiriyorsunuz.
Bence bütün meslektaşlar 3 aşağı 5 yukarı bunun için uğraşırlar benim. Hani meslek gazeteciliğine kefil olduğum arkadaşlar en azından. Onlar da bana aynı kefaati göstereceklerdir eminim. Ama şimdi gazeteciliğin hakikatle ilişkisini zaten kuracağınız yer haber olan şeyin kendisi. Daha öncesine gidelim. Yani Burdur cezaevinde neden bunlar yaşandı sorusunun yanıtını bulamazsınız. Veli Saçılık neden tutuklanmıştı? Hakikaten tutuklanmayı hak edecek bir eylem yaptı mı? Sorusunun yanıtını da bulamazsınız. Onun için o teması yürütmek, aileyle konuşmak, avukatlarla konuşmak, çevreyle konuşmak, kamu görevlileriyle konuşmak, bazen savcı hakimle konuşmak, bütün bunları yapmak zorundasınız. Hani bana gazetecilik faaliyetinin doğası gereği yapılması gerekiyor gibi geliyor.
Ben gazetecilik faaliyetinden seçimlere yönelmek istiyorum. Önümüzde 31 Mart'ta bir seçim var, yerel seçimler var. Sizce dengeler açısından, genel gözlemleriniz açısından baktığımızda bu seçim bir seçim gibi de görünmüyor. Türkiye'de bu seçim bir yere oturacak mı? Yani mevcut iktidarın kaderini değiştirme ya da muhalefetin yeni bir atılım yapma gibi bir tarzı ya da yeni bir olanağı ortaya çıkar mı?
Bana kalırsa şöyle bakmak lazım. Yani doğru, hani birinci okumayı göz ardı edemeyiz. Yani özellikle İstanbul özelinde bir kayıp söz konusu olursa bu iktidar cephesinde çok büyük bir travmatik etki yapar. Muhalefet açısından da büyük moral güç olur ama peki sonra ne olur? Hani muhalefetin bunu bir seçime dönüştürme gücü ve yeteneği var mı? Ya da parlamentonun böyle bir yetkisi, gücü, etkisi var mı? Parlamento bunun için bir araç olarak kullanılabilir mi? Ya da kamuoyu böyle bir tepki ortaya koyabilir mi? Yani yerel seçimdeki tercihlerin bütünüyle hayır biz AKP'yi istemiyoruz anlamında değerlendirilmesi mümkün mü? Aslında hem referandum hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi bize şunu söyledi. Yani %50'lik blok, özellikle bloklaşma, özellikle büyük kentlerde, Ankara, İstanbul'da ve Türkiye genelinde elbette bütünüyle oturmuş ve kalıplaşmış durumda. Bunu değiştirecek olan parametrelerin de bugüne kadar olan olayları olmadığı anlaşılıyor. Ne değiştirebilir? Ekonomik güçlükler değiştirebilir. İşte bir olası muhalefetin var dediği, iktidarın ısrarla yok dediği kriz olabilir, alım gücü olabilir. Ama o zaman da şu soruya yanıt almak vermek lazım. Yani olası bir büyük kayıpta bile iktidar bir ekonomik kriz varsa muhalefete o imkanı tanır mı? Tekrar seçime gitme imkanı. Kendini zayıf hissettiği bir anda bunu yapar mı? Ben şu açıdan önemsiyorum seçimi. Hiçbir şey çok doğal aksında gitmiyor. Yani parlamentonun işlevi yok. Siyasetçi etkisini yitirmiş durumda. İşte Cumhurbaşkanı'na söz söyleyen bir muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın söz söylediği bir muhalefet gibi bir siyaset yapısı var. Yasalar, anayasalar, şunlar bunlar önemsiz hale gelmiş durumda. Bütün bu ortamda belki o sonuç biraz olsun belli oranda normalleşmeleri sağlayabilir diye düşünüyorum. Sonrasında sanki kısa vadeli bakmak gerekiyor gibi düşünüyorum yani.
CHP'nin sağcı aday taktiği üzerine ne dersiniz? Ben kendi yorumumu söylemek istiyorum televizyonda sunucu olma fırsatını kullanarak. Yani mesela İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu. Ben ona Ekmelettin İmamoğlu da diyebiliyorum. Çünkü tarz ve üslup olarak epey sağcı ve AKP dilini kullanıyor. Ankara adayı Mansur Yavaş'a da sorduklarında HDP kitlesine ne yapacaksınız, hani onlara hitap edecek misiniz deyince gidin AKP'ye sorun gibi bir şey söylüyor. Yani burada muhalefetin şöyle bir zorunluluğu var. Muhalefetin bütün renklerini, oylarını alırsa ancak o %50 dengesini bozabilir. Baştan HDP'yi dışlayan ve genel olarak da sürekli sağ dil kullanan bir tarz var. Sizce bu o bloğu yıkma, biraz önce bahsettiğiniz bloğu yıkma ve çarkı tersine çevirme gücünü elde eder mi? Bu taktik işe yarar mı?
Yaramadığını gördük bu taktiğin işe ama hani siyaset kavramını orada tartışmak gerekir zannederim. Yani hani kendisini sosyal demokrat olarak niteleyen bir parti ya da İyi Parti, işte artık kendini ülkücü gibi mi nitelendiriyor o kimlikte, nasıl, merkez sağ mı merkez parti mi, çok ayırt etmek mümkün değil. Ama herhalde kendi taraftarlarını arttırma gibi bir genel eğilimi olması lazım ve bunun seçimden seçime olmaması gerekir. Değil mi? Yani seçim bittikten sonra faaliyete geçersiniz. Oyalamadığınız yerlerde örgütlenme çalışmasına girersiniz. Olabildiğince çok insana temas etmeye çalışırsınız. İktidar bunu yapıyor. Yani her seçimden sonra bir daha başlayıp yapıyor. Muhalefetin bunu yaptığını söylemesine rağmen yaptığını söylemek çok kolay değil. Doğal olarak o bloklaşmada işte tam da dediğiniz gibi bari herkesi bir araya toplayayım da bir %50'lik bloğun oyunu alayım gibi söylüyor. Aslında baktığınızda seçmen davranışlarına 2002'den bu yana AKP'nin giderek %50 bandına yaklaşmasında her zaman mevcut fazla oy alan sağ partiyi kendi içinde eritme politikasının etkili olduğunu görüyoruz. Böyle böyle %50'ye kadar gelmiş. İşte önce Genç Parti, sonra DYP, sonra işte ANAP varsa, sonra Has Parti, sonra en son işte MHP ile olan ittifak. Aslında MHP'nin AKP'ye yönelmediği durumda MHP ile birlikte AKP'nin oyu %60'ların 63'lerin üstünde aritmetiğe baktığınızda. Ama birleştiklerinde %51-52 bandını geçemediklerini gördük. O birleşme aksi bir sonuç verdi. Ama buna rağmen muhalefet bundan yararlanamıyor. Demek ki burada çok isimlerle ilgili bir şey yok. Hani bir karşıtlık zaten oluşmuş durumda ama nasıl ki kendi taraftarları kitlesi varsa. Oradan bu tarafa başka birilerini çekebilmek için sizin sadece bir adaydan farklı bir yöntem izlemeniz gerekir. Yani olsaydı eğer daha önce denenmiş formüllerden birisi en azından sonuç verebilirdi. Yani buna da şöyle bakmak da yanlış. Yani diyelim ki Mansur Yavaş Ankara'yı kazandı. Yani bu sadece adayın solcu partiden aday olduğunda sonuç verdiğini mi gösterir bize? Yoksa hani konjonktürel olduğunu mu? Bence CHP'nin de diğer muhalefetin de asıl ıskaladığı şey bütün bu örgütlenme çabasına girmeden seçimden seçime halkı hatırlamaktır.
Süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Anka'da Gökçer Tayincioğlu'nu ağırladık. Son kitabı Mühür üzerine konuştuk. Diğer kitaplarında konuştuk. Gazetecilik üzerine konuştuk. Ülkenin diğer sorunlarıyla ilişkili birçok konuda görüşlerini dile getirdi Gökçer Tayincioğlu. Gökçer Tayıncıoğlu'nu yıllardır, 23 yıldır tanıyorum. İyi gazeteci, gerçek bir gazeteci ve aynı zamanda iyi bir roman yazarı ve iyi bir öykücü. Bu kadar övüyorum. Övmesinin sebebi konuğum olduğu için değil. Gerçekten yıllardır kendi pratiğiyle de insanlara gazeteciliğini göstermiş oldu. Bize katıldığı için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Anka'da buluşmak üzere. Hoşça kalın, yolda kalın.